Kitabın adı Kamu Kurumu Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Yazanlar Tugay Fırat, A. Şükrü Tarakçıoğlu. Bu kitap Milli Kütüphane stüdyolarında seslendirilmiştir. 8. kaset A yüzü, sayfa 219. Nohamat Ferit Hükümeti, önce İçişleri Bakanı Ali Kemal Eli ile Mustafa Kemal Paşa'yı görevden aldığını bildirdi. Ancak Mustafa Kemal bunu dinlemedi. Sonra Padişah Vahdettin'den bir telgraf aldı. Bu telgrafta durumun umutsuzluğu olduğu, herhangi bir hareketin işgalci devletleri kızdıracağı bildiriliyordu. Mustafa Kemal Paşa'dan İstanbul'a gelmek istemezse, Anadolu'da uygun bir yerde dinlenmesi ama kesinlikle hiçbir işe karışmaması isteniyordu. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa Sivas yoluyla Erzurum'a gelmişti. Burada 8-9 Temmuz gecesi İstanbul'da Yıldız Sarayı'da yapılan bir telgraf görüşmesi sonucunda Mustafa Kemal Paşa'ya Padişah Vahdettin tarafından görevden alındığı bildirildi. Mustafa Kemal Paşa da 9. Ordu Müfettişliği görevinden ve askerlikten ayrıldığını bildirdi. B. Erzurum Kongresi. Askerlikten ayrıldığının ertesi günü Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, kendisi ve kolordusu için durumun değişmediğini, yurdun kurtarılması için girişilen mücadelede Mustafa Kemal Paşa'nın buyruğunda çalışacağını bildirdi. 10 Temmuz günü de Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi Hazırlık Kurulu Başkanlığına getirildi. 25 Temmuz 5 Ağustos arasında toplanan Erzurum Kongresi, Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti'nin topladığı bir bölge kongresiydi. Katılım bakımından ancak Doğu Anadolu illerini temsil ediyordu. Ancak kongre başkanlığı seçilen Mustafa Kemal Paşa'nın etkili konuşma ve yönlendirmesiyle kongrede alınan kararlar tüm yurdu kapsar nitelikte oldu. Kararlar özetle şöyleydi: Ulusal sınırlar içine vatan bir bütündür, parçalanamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Azınlıklara toplumsal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Kuvayi milliyeyi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Ulusal güçleri ve ulusal iradeyi üstün ve yapıcı kılmak gereklidir. Vatan bütünlüğünü sağlamak için gerekirse bir geçici hükümet kurulacaktır. Ulusal güçler padişahlık ve halifelik makamını da kurtaracaktır. Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır. Erzurum Kongresi, yurt bütünlüğünün hep birlikte savunulması gerektiği görüşüyle birlikte ilk kez bir hükümetin kurulması gerekliliğinden söz etmekle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yer almıştır. Katılım bakımından bir bölge kongresi olmasına karşın aldığı kararlarla Sivas Kongresi'ne yol göstermiş ve bu kongrenin de başarısını hazırlamıştır. Erzurum Kongresi'nde ayrıca Sivas Kongresi'nin hazırlıklarını yapmak ve bu kongrede Doğu illerini temsil etmek üzere bir temsil kurulu seçildi. Mustafa Kemal Paşa bu kurulun başkanı olarak görevlendirildi. Ayrıca kongrenin görüşleri bir bildiriyle kamuoyuna açıklandı. C. Sivas Kongresi ve sonrası. 1. Kongrenin toplanması çalışması kararları. Amasya genelgesiyle toplanması önerilmiş olan Sivas Kongresi 4 Eylül 1919'da Osmanlı hükümetinin ve anlaşma devletlerinin engellenmek istemelerine karşın toplandı. Kongre başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçildi ve çalışmalara başlandı. Yürütülen yoğun ve yorucu çalışmalarla aşağıdaki kararlar alındı. 1. Erzurum Kongresi'nde görüşülüp bir bildirge ile padişaha, hükümetine, yurt ve dünya kamuoyuna duyurulan kararlar Sivas Kongresi'nce de kabul ve ilan edilerek genelleştirildi. 2. Erzurum Kongresi'nde hazırlanan Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti tüzüğü tüm yurdu kapsayacak biçimde değiştirilerek benimsendi. Böylece tüm yurttaki ulusal örgütler birleştirilmiş ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kurulmuş oldu. Bu kuruluş ulusal kurtuluş savaşımızı yürütecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuracak olan temel örgüt olacaktır. 3. Kimi İstanbul delegelerinin önerdiği Amerikan mandasına, güdümüne girme isteği benimsenmedi. 4. Padişah Vahdettin tarafından dağıtılmış olan Mebuslar Meclisi'ni hemen toplanması ve Osmanlı hükümetinin denetiminin sağlanması istendi. 5. Kongre adına söz söylemek ve iş görmek üzere 16 kişiden oluşan bir temsil kurulu seçildi. Mustafa Kemal bu kurulun başkanlığına seçildi. 6. Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa, Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atandı. Buna göre Ali Fuat Paşa, Batı Anadolu bölgesinde ulusal çıkarlara ve kararlara aykırı davranışlarda bulunan memurları görevden alabilecek, yerlerine yetenekli memurları atayabilecekti. Özellikle bu işlem, Kongre Temsil Kurulu'nun bir hükümet gibi davrandığını çok açık bir kanıtı olmuştur. Bu kurul 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluncaya kadar ulusal direniş eyleminin yöneticisi ve uygulayıcısı olmuştur. 2. Ali Galip olayı ve damat Ferit hükümetinin düşürülmesi. Erzurum Kongresi'nin toplanmasını önleyemeyen damat Ferit hükümeti, Sivas Kongresi'ni önleyebilmek için daha yoğun çalışmalara girişti. Elazığ valisi Ali Galip doğrudan bu iş için görevlendirildi. Yanında İngiliz binbaşı Nuvil olduğu halde Malatya'ya gelen Ali Galip, buradaki aşiretlerden silahlı güç oluşturarak Sivas'ı basacak ve kongre delegelerini, bu arada özellikle Mustafa Kemal'i yakalayıp İstanbul'a gönderecekti. Ancak Ali Galip'e verilen bu gizli görevi öğrenen Mustafa Kemal, aldırdığı önlemlerle Ali Galip'in kuvvet toplamasını önledi. Görevi başaramayacağını ve yakalanacağını anlayan Ali Galip, Suriye'ye kaçıp Fransızlara sığınmak zorunda kaldı. Bu olayı usluca değerlendiren Mustafa Kemal, hemen siyasal bir karşı saldırıya geçti. Önce temsil kurulu olarak padişah ile doğrudan telgraf görüşmesinin sağlanmasını istedi. Damat Ferit buna izin vermeyince, bu görüşme sağlanıncaya ve damat Ferit hükümeti istifa edinceye kadar Anadolu'nun İstanbul ile tüm emir komuta ve haberleşme bağlantısının kesilmesini tüm merkezlere duyurdu. Trabzon, Konya gibi merkezler İstanbul ile ilişkiyi sürdürmek istediyse de alınan önlemlerle buradaki hükümet yanlısı yöneticiler değiştirildi ve Anadolu ilk kez olarak Sivas'tan temsil kurulu tarafından yönetilmeye başlandı. Damat Ferit 12 Eylül 1919 günü kesilen bağlantıyı yeniden kurdurabilmek için 3 hafta kadar direndikten sonra yenilgiyi kabul ederek 30 Eylül 1919'da görevden çekilme isteğini padişaha bildirdi. Görevden çekilişi 2 Ekim 1919 günü açıklandı. Böylece Anadolu'da başlayan ulusal direniş, padişah ve onun hükümetine karşı ilk zaferini kazanmış oldu. Bu kazanım büyük ölçüde Mustafa Kemal'in üstün siyasal kongreyi ve kararlarının sonucu oldu. Eldeki bilgiler, kongreyi basma ve dağıtma olayının İngilizler, Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit tarafından ortaklaşa düzenlendiği gösterdiği halde Mustafa Kemal ustaca davranarak sadece Damat Ferit'e yüklendi. Böylece İngilizler ile padişahın hiç olmazsa görünüşte tarafsız davranmaları sağlanmış oldu. Ali Galip olayının sonuçları şöyle özetlenebilir. 1. Ulusal çıkarlarımızı savunamayacağı anlaşılan bir hükümetin düşürülmesini sağlamıştır. 2. Böylece Türk ulusunu temsil edebilme gücünün Sivas Kongresi temsil heyetinde olduğu açıkça görülmüştür. 3. Bu durumu gözleyen anlaşma devletleri bundan böyle ulusal direnişi önemli göz önüne almak gerektiği görmüşlerdir. 4. Bu nitelikleriyle Ali Galip olayı ve damat Ferit hükümetinin düşürülmesi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın gelişiminde çok önemli bir dönüm noktasıdır. 3. Amasya Görüşmesi ve Sonuçları. Yeni kurulan Ali Rıza Paşa hükümeti Anadolu'nun yönetimini eline almak isteyince Mustafa Kemal temsil kurulu başkanı olarak koşullar öne sürdü. Bu koşulların görüşülebilmesi için yine Mustafa Kemal'in önerisiyle Amasya'da bir görüşme düzenlendi. 20-22 Ekim 1919'da yapılan bu görüşmede Padişah hükümetini Bahriye Nazırı Salih Paşa Müdafaa-i Hukuk Örgütü'nü de Mustafa Kemal başkanlığındaki 3 kişilik bir kurul temsil etti. Sivas Kongresi'nin kamuoyuna yayınladığı bildiri görüşmelere temel olarak alındı ve aşağıdaki konularda görüş birliği sağlandı. 1. Kesin karar Mebuslar Meclisi'nde verilmek koşuluyla Türklerin oturduğu Anadolu toprakları bırakılmamalı, Manda yönetimi benimsenmemeli, yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı sağlanmalıdır. 2. Müslüman olmayan azınlıklara Türklerin egemenlik haklarını, toplumsal dengesini bozacak ayrıcalıklar verilmemelidir. 3. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yasal bir kuruluş olarak padişah hükümetince tanınmalıdır. 4. Mebuslar Meclisi'nin İstanbul'da güvenlik içinde toplanıp çalışması olanaksızdır. Bu nedenle meclis Anadolu'da hükümetin uygun göreceği güvenli bir yerde toplanmalıdır. Salih Paşa belirlenen kararların ancak hükümetçe kabul edilmesiyle kesinleşmiş olacağını bildirdi ve bunları kabul ettiremezse hükümetten ayrılacağını söyledi. Ancak Ali Rıza Paşa hükümeti bu koşulları açıkça kabul etmeye yanaşmadığı gibi Salih Paşa da görevden çekilme gereğini duymadı. Amasya görüşmesini değerlendirdiğimizde görüşmenin yapılmış olması Müdafaa-i Hukuk Örgütü'nün en önemli kazanımı olmuştur. Çünkü bu görüşmeyi yapmakla padişah hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanımış oldu. Bunun yanında Mustafa Kemal'in önem verdiği temel konu Mebuslar Meclisi'nin bir an önce toplanmasıydı. Ali Rıza Paşa hükümeti bunu kabul edip seçim işlerini hızlandırmak zorunda kaldı. Böylece Amasya görüşmelerinin iki temel kazanımı Müdafaa-i Hukuk Örgütü'nün hükümetçe tanınması ve Mebuslar Meclisi'nin toplanması oldu. Bu kazanımlar ulusal örgütün siyasal etkinliğini arttırdı. D. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi. 1. Seçimler ve meclisin oluşumu. Mebuslar Meclisi seçimleri 1919 yılı Kasım sonlarına doğru tamamlandı. Erzurum'dan seçilen Mustafa Kemal meclisin İstanbul dışında toplanmasını istiyordu ama bunu kabul ettiremeyeceğini gören anlaşma devletleri seçimleri engellemeyi düşünmediler. Anlaşma devletleri İstanbul'da toplanacak bir meclisin kendilerine güçlük çıkaramayacağı ve kendi barış koşullarını uysallıkla benimseyeceği kanısındaydılar. Padişah Vahdettin de aynı görüşteydi ve meclisin toplanmasıyla ulusal direniş hareketinin sönmeye yüz tutacağını düşünüyordu. Her ne kadar seçimleri kazananların çoğunlukla Müdafaa-i Hukuk Örgütü üyesi oldukları görüldüyse de anlaşma devletleriyle padişahın bu konudaki beklentileri değişmedi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da toplanacak bir meclisin ulusal çıkarlarımız doğrultusunda bağımsız kararlar alamayacağını, almaya kalkışsa bile anlaşma devletlerince kolayca dağıtılabileceğini gördüğünden meclisin Anadolu'da toplanmasında direndi. Ancak bu görüşü Müdafaa-i Hukuk Örgütü'ne bile kabul ettiremedi. Hemen herkes meclisin doğal toplantı yerinin devletin başkenti İstanbul'da olması gerektiğini düşünüyordu. Sonunda Mustafa Kemal Paşa da meclisin İstanbul'da toplanmasını kabul etmek zorunda kaldı. Bu durum kesinleşince İstanbul'a yakın olmak ve Batı cephesine daha yakından ilgilenmek gerekçesiyle temsil kurulunun Ankara'ya gitmesi kararlaştırıldı. 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve yakın çalışma arkadaşları Ankara'ya geldi. Meclis üyeliğine seçilenlerle yapılan görüşmelerde Mustafa Kemal Paşa, müdafaa-yı hukuk örgütünün gücünü ve kararlılığını gösterebilmek için kendisinin meclis başkanı seçilmesi ve mecliste müdafaa-yı hukuk grubu kurulmasını önerdi. Meclisin İstanbul'da çalıştırılmayacağına kesin gören Mustafa Kemal, kendisi meclis başkanı olursa meclisi kolayca yeniden Anadolu'da toplayabileceğini düşünmüştü. Ayrıca üyelere Sivas Kongresi'nce kabul edilen kararları programlaştıran ve Misak-ı Milli'nin temelini oluşturan bir belge veriliyor ve bu programın savunulması isteniyordu. 2. Misak-ı Milli Ulusal Ant. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebuslar Meclisi çalışmalara başladı. Meclis üyelerinin çoğunluğu önceden kabul ettikleri halde ne Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçildi ne de müdafaa-yı hukuk grubu kuruldu. Gerçi mecliste bir grup kuruldu ama başka bir adla, Felah-ı Vatan, vatanın kurtuluşu adıyla. Bu iki konudaki geri adımlarla Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanacak bir meclisin etki altında kalmadan çalışamayacağı konusundaki görüşleri doğruladı. Ancak Mebuslar Meclisi 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli adını verdiği belgeyi kabul ederek temel görevini yerine getirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın belirlediği belge imzalanacak barış antlaşması konusundaki temel koşulları içeriyordu. Bu koşullar özetle şöyledir. 1. Arap ülkelerinin ve Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında düşman ordularının elinde bulunan bölgelerin geleceği buradaki halkın özgürce vereceği kararlarla belirlenmelidir. Ateşkes sınırları içinde kalan hiçbir bölgenin devletten ayrılması kabul edilemez. 2. Halkı özgür kalır kalmaz ana yurda katılmış olan Kars, Ardahan ve Artvin için gerekirse yine halk oyuna başvurulması kabul edilebilir. 3. Batı Trakya'nın hukuksal durumunda yapılacak halk oyu sonucuna uygun bir çözüme bağlanmalıdır. 4. Marmara Denizi ve İstanbul her türlü tehlikeden uzak tutulursa boğazlar dünya ticaretine açılabilir. 5. Azınlıkların hakları çevre ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar oranında güvenlik altına alınacaktır. 6. Tam bağımsızlığımıza aykırı sınırlamalar, kapitülasyonlar kabul edilemez. Borçlarımızın ödenmesi de bu ilkeye aykırı olamaz. 3. İstanbul'un resmen işgali. Mebuslar Meclisi'nin Misak-ı Milli'yi ilan etmesi, anlaşma devletlerinin ve Padişah Mahdettin'in meclis konusunda yanıldıklarını ortaya koydu. Anlaşma devletleri bu kararı benimsemeye hiç hazır olmadıkları gibi padişah ve onun hükümetleri de bu kararlara aykırı birçok ödünü vermeyi önceden kabul etmişti. Çıkan karar meclisin istenen her koşula boyun eğmeyeceğini gösteriyordu. Bu nedenle anlaşma devletleri sonunda ulusal direnişe esaslı bir gözdağı vermek ve istenenlerin hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini göstermek üzere İstanbul'un resmen işgal edilmesine karar verdiler. Bu karar 16 Mart 1920'de gerçekleştirildi. Mebuslar Meclisi'ne giren İngiliz askerleri kimi mebusları tutuklayıp sürgüne gönderdi. Bunun üzerine 18 Mart 1920'de toplanan Mebuslar Meclisi işgali ve üyelerinin tutuklanmasını kınamak üzere çalışmalarına süresiz olarak ara verme kararı aldı. Bu toplantı Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin son toplantısı oldu. 11 Nisan 1920'de Padişah Vahdettin Mebuslar Meclisi'nin kapatıldığını duyurdu. İşgal güçleri Padişah Vahdettin'e dokunmadıkları gibi onun kendi siyasetini daha rahat uygulayabileceği bir ortam hazırlamış oldular. Vahdettin 5 Nisan 1920'de kendisinin sadık bir kulu ve gözü kapalı bir İngiliz taraftarı olan damat Ferit'e yeniden hükümet kurma görevi verdi. Böylece anlaşma devletlerinin belirlediği koşullardaki bir barış anlaşması imzalayacak bir hükümet kurulmuş oluyordu. Ancak gerçek duruma bakıldığında başkenti yabancı işgali olan bir devletin varlığından söz edilemeyeceği açıktır. Bu nedenle İstanbul'un 16 Mart 1920'de işgal edilmesine Osmanlı Devleti de sona ermiş sayılır. Bu işgalden sonra İstanbul'da kurulan hükümetler İngilizlerin oyuncağı olmaktan başka bir nitelik taşıyamazlar. İstanbul'un resmen işgal edilmesi olayı doğurduğu sonuçlar bakımından çok önemlidir. Belli bir tarihsel olayda taraflardan birinin kendisi için yarar umarak attığı bir adım kimi zaman tam tersi sonuçlar doğurabilir. İstanbul'un işgali bunun en açık örneğidir. Anlaşma devletleri İstanbul'un işgalinden Mustafa Kemal Paşa ve yandaşları sorumlu tutulacak ve ulusal güçler Mustafa Kemal'i desteklemekten cayacaklardı. Ancak durum tam zıt yönde gelişti. İstanbul'un işgaliyle Mebuslar Meclisi dağıldığından Mustafa Kemal Paşa çoktan beri aradığı Anadolu'da bir meclis toplama olanağı bulmuştur. Gerçekten İstanbul'da Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin varlığı ve çalışmaları sürdükçe Anadolu'da yeni bir meclis toplamak hemen hemen olanaksızdı. İstanbul'da çalışan ve adı Osmanlı Mebuslar Meclisi olan bir mecliste ise ulusal egemenlik ilkesine dayalı yeni bir devlet, bir cumhuriyet kuramazdı. Sonuç olarak İstanbul'un işgali ve Mebuslar Meclisi'nin dağılması Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna ortam hazırlamış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunu hızlandırmıştır. E. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması. 1. İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın önlem ve hazırlıkları. İstanbul'un işgalini Ankara'da bulunan Mustafa Kemal Paşa, Manastırlı Hayindi adındaki bir telgrafçıdan öğrendi. Hemen olayın tüm askeri birliklere duyurulmasını istedi ve aynı gün karşılık olarak aşağıdaki önlemleri aldırdı. 1. İstanbul ile bütün telgraf ve telefon bağlantıları kesildi. 2. Eskişehir ve Afyon'da bulunan İngiliz birliklerinin buradan çıkarılması ya da silahlarının alınması emredildi. 3. İstanbul'da yapılan tutuklamalara karşılık olmak üzere Anadolu'da görevli olarak bulunan anlaşma devletleri subaylarının tutuklanmaları emredildi. 4. İstanbul'dan ve Adana'dan Anadolu içlerine düşman birlikleri gönderilmesini önlemek üzere Geyve ve Ulukışla'da demir yolları havaya uçuruldu. 5. Anadolu'da bulunan resmi özel bütün kuruluşların para ve mal varlıkları belirlendi ve İstanbul'a gönderilmesi yasaklandı. Mustafa Kemal bir yandan yukarıdaki önlemleri uygulatırken diğer yandan da toplanması gereken meclisle ilgili görüşlerini yakın çevresine açıklayıp benimsetmeye çalıştı. Ona göre hemen yeni seçimle bir kurucu meclis toplanmalı ve tam yetkine yurdum yolusun kurtuluşu sağlanmalıydı. Ancak kurucu meclis nitelemesine çok kişi tepki gösterdi. Onlara göre de Osmanlı Mebuslar Meclisi yeni seçim yapılmadan gelen üyelerle Ankara'da toplanıp çalışmalarını sürdürmeliydi. Özellikle İstanbul'dan kaçıp gelen milletvekilleri bu görüşü savunuyordu. Mustafa Kemal Paşa kurucu niteliğinden vazgeçti ancak yeni seçimler yapılması ve toplanacak meclisin olağanüstü yetkilere sahip olması konularında direndi. Sonunda İstanbul'dan kurtulup gelenlerle yeniden seçilecek milletvekillerinden oluşacak olağanüstü yetkili bir meclis toplanması görüşü benimsendi. Bu karar 19 Mayıs 1920'de telgrafla her yere duyuruldu. Seçimlerin yapılması için 15 gün süre tanındı ve seçilenlerin hemen Ankara'ya gelmeleri, meclisin 23 Nisan 1920 Cuma günü açılacağı duyuruldu. Mustafa Kemal Paşa 22 Nisan 1920'de bütün askeri birliklere ve illere gönderdiği telgrafla 23 Nisan 1920'den başlayarak bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun başvuracağı en yüce katın Büyük Millet Meclisi olacağını duyurdu. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması, niteliği, anlamı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de geçici başkan tarafından yapılan açılışından sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Ulusal Direniş Önderi Mustafa Kemal Paşa uzun bir konuşma yaptı. Bu konuşmada genel bir değerlendirme yaptıktan sonra verdiği bir önergeyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden şu kararları kabul etmesini istedi. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilen bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste beliren ulusal iradenin yurt alın yazısını doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olan durumunu alır. Bu önerge meclise kabul edildi ve 24 Nisan günü Mustafa Kemal oturuma katılan 120 üyeden 110'unun oyu ile meclis başkanlığına seçildi. 25 Nisan günü ilgili yasa çıkıncaya kadar önce İcra Encümeni adıyla ilk geçici hükümet kuruldu. 29 Nisan günü Hıyanet-i Vatani Kanunu kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükümetinin izleyeceği siyasete karşı çıkmak vatan haini olarak nitelendirildi. 2 Mayıs günü hükümet kuruluşu ile ilgili Büyük Millet Meclisi icra vekillerinin seçimine ilişkin yasa kabul edildi ve 3-4 Mayıs günlerinde yapılan seçimlerle ilk Türk Büyük Millet Meclisi hükümeti kuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ve meclisinde bir hükümet kurması ile Mustafa Kemal Paşa'nın 22 Haziran 1919'da yayımladığı Amasya Genelgesi'nde yer alan milleti kendi azim ve kararı kurtaracaktır. Genel amacı şimdi en önemli organına kavuşmuş ve uygulamaya başlanmış oldu. Böylece yine Amasya Genelgesi ile Padişah Hükümetleri ve Mustafa Kemal Paşa arasında başlamış olan siyasal mücadele temel siyasal sonucuna ulaşmış oldu. Bu siyasal mücadelede Mustafa Kemal Paşa en zor durumda bile daima halktan destek aramış, kendi doğru gördüğü çözümleri yetkili ve sorumlu kurullara onaylatmadan uygulamamıştır. 8-9 Temmuz gecesi askerlikten çekilmesiyle birlikte Erzurum Kongresi Hazırlık Kurulu Başkanı olarak başlayan çalışmaları sırasıyla Erzurum Kongresi Başkanlığı, Erzurum Kongresi Temsil Kurulu Başkanlığı, Sivas Kongresi Başkanlığı, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Kurulu Başkanlığı aşamalarından geçerek sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, buna dayanarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Başkanlığı'na ulaşmıştır. Böylece Türk ulusunun varlığını kanıtlamak ve savunmak için padişah hükümetlerine karşı başlattı. Siyasal mücadeleyi kazanmıştır. Siyasal mücadeleyi yitiren damat Ferit, şimdi de Türk halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı ayaklanmaya çağırarak siyasal mücadeleyi bir iç savaşa dönüştürmüştür. F. Ulusal direnişe karşı ayaklanmalar. 1. Doğrudan İstanbul hükümetince yürütülen ayaklanmalar. Daha İzmir'in işgalini izleyen aylarda Yunan ordusunun ilerleyişine karşı ulusal cephelerin oluşmasını önlemek isteyen İstanbul hükümeti İngilizlerin de yardım ve desteğiyle Batı Anadolu'daki ulusal direnişi zor kullanarak önlemek istedi. Bu amaçla Ahmet Anzavur ayaklanması ve Hanifelik ordusu doğrudan İstanbul hükümetince oluşturuldu ve yürütüldü. Ahmet Anzavur, alaydan yetişme bilgisiz ve geri kafalı bir emekli subaydı. Biga, Balıkesir yöresini padişah adına denetimde tutmak için İstanbul hükümetince generallik rütbesi verilerek görevlendirildi. İngiliz gizli servisinden sağladığı para yardımıyla birlikler oluşturdu ve 2 Kasım 1919'da Manyas, Susurluk, Gönen ve Ulubat dolaylarında bazı başarılar kazandıysa da üzerine gönderilen birliklere yenildi ve 3 Aralık 1919'da birliği dağıtıldı. Ancak sığındığı yer bilindiği halde Manyas yakınlarında Sultançehir'i yakalanmasına gerek görülmedi. Anzavur bir süre sonra yine İngilizlerin desteği ve para yardımıyla aynı bölgede yeniden ayaklandı. 16 Şubat 1920'den 16 Nisan 1920'ye kadar süren izleme ve çarpışmalar sonucunda yenilen Anzavur İstanbul'a kaçtı. Hanifelik ordusu ise İzmit ve doğusunu güvenlik altına almak isteyen İngilizlerin önerisine kuruldu. Bir adı da Kuvayi İnzibatiye idi. Padişaha bağlı eski paşalar bu orduda görev almıştı. Komutanı da Süleyman Şefik Paşa idi. İngilizlerden sağlanan paralarla çok iyi donatılan Hanifelik ordusu Nisan 1920'den Haziran 1920'ye kadar Gey ve Boğazı'nı denetim altına almaya çalıştı. Ancak Ali Fuat Paşa'nın başarılı yönetimini Kuvayi Milli Birlikleri Hanifelik ordusunu yendi ve dağıttı. Ahmet Anzavur ve Hanifelik ordusu girişimlerini destekleyen İngilizlerin amacı Marmara'nın güney ve batısını denetim altına alarak Boğazların güvenliğini sağlamaktı. Ancak her iki girişiminde ulusal güçler tarafından batırılmasıyla padişah hükümeti ve İngilizler bu amaçlarına ulaşamadılar. Bu başarısızlıklar üzerine Güney Marmara bölgesini denetim altına alma görevi daha sonra Yunan ordusuna verilecektir. 2. Kışkırtmalar sonucu çıkan ayaklanmalar. İstanbul hükümeti kendi yakınındaki bölgeleri doğrudan girişimlerle denetim altına almaya çalışırken artık kendi yönetimden çıkmış olan bölgelerde de çeşitli amaçlarla halkı ayaklanmaya kışkırtıp Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yurtta otorite kurmasını önlemeye çalıştı. Bu konudaki çalışmalar 5 Nisan 1920'de Damat Ferit Paşa'nın yeniden hükümet kurmasıyla başladı. Damat Ferit bu kez tümüyle ulusal direniş düşmanlarından oluşan bir hükümet kurdu. 11 Nisan 1920'de Şeyhülislam Dürrizade Abdullah tarafından düzenlenen bir fetva ile ulusal direnişe katılanlar, düşmana karşı Türk yurdunun savunulmasından yana olanlar, padişah ve halifeye karşı baş kaldırmış sayılıyor ve öldürülmeleri gerektiği belirtiliyordu. Vahdettin de bu fetvaya eklediği yazıda aynı mantıkla Anadolu'daki ulusal direniş çabalarını kargaşalık olarak niteliyor ve hükümetten bu çalışmaları bastırmasını istiyordu. Bu fetvaya ve padişahın yazısına dayanan Damat Ferit Paşa hazırlattığı bir bildiriyle bir takım kimselerin ulusal örgüt adıyla oluşturdukları fitne ve fesada, anarşiye yol açanların idam edileceğini, ulusal harekette katılanlardan bir hafta içinde teslim olanların af edileceğini duyurdu. Acele oluşturulan bir mahkeme Mustafa Kemal ve arkadaşlarına 24 Mayıs 1920'de ölüm cezası verdi. Yukarıda söz konusu edilen fetva, padişahın yazısı ve Damat Ferit'in hazırlattığı bildiri çoğu yerde İngiliz uçaklarıyla Anadolu içlerindeki kasaba ve kentlere dağıtıldı. Halk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaya çağrıldı. Ayrıca ajanlar aracılığıyla para, silah ve cephane dağıtılarak ayaklanmalara ön ayak olundu. Bunların etkisiyle çeşitli yerlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını izleyen Mayıs 1920'den bu yılın sonuna kadar yoğunlaşan ayaklanmalar baş gösterdi. Bunların başlıcaları: Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı ayaklanmaları. Haziran 1920'de başlayıp aralıklarla sürmüş ve 1920 yılı Eylül sonunda bastırılabilmiştir. A. Yozgat ayaklanması. Mayıs 1920'de başlayıp boğazlayan Şarkışla, Yıldızeli, Tokat, Zine ve Çorum'a yayılan bu ayaklanma yıl sonuna kadar sürdü ve güçlükle bastırıldı. B. Afyon ayaklanması. Çopur Musa adlı birinin "Din elden gidiyor" savıyla Çivrili basarak başlattığı ayaklanma hemen bastırıldı. Çopur Musa Yunanlara sığındı. C. Konya ayaklanması. 27 Eylül Ekim 1919 sabahlı sonbaharında 1. ve 2. Bozkır ayaklanması, Kasım 1920'de Delibaş ayaklanması. Özellikle bu son ayaklanma güçlükle bastırılmış ve Delibaş Mersin'deki Fransız birliklerine sığınmıştır. D. Milli Aşiret ayaklanması. Haziran 1920'de Fransızların aşiret başkanlarını kandırıp kışkırtması üzerine çıkmıştır. 3. Azınlık ayaklanmaları. Ege bölgesinden uzakta oldukları için doğrudan Yunan desteği alamayan Doğu Karadeniz Rumları, Aralık 1920'de bölgede bir Rum devleti kurmak için ayaklandılar. Bu ayaklanma Samsun, Bafra, Amasya, Merzifon, Erbaa, Tokat ve Trabzon dolaylarına yayıldı. Geniş bir bölgeye yayıldığından bu Rum ayaklanmasının bastırılması uzun zaman almış ve ancak 1923 yılı başlarında tam olarak bastırılabilmiştir. 4. Kuvayi Milli birliklerinin ayaklanması. Batı Anadolu'da Yunan işgaline tepki olarak oluşan ve Kuvayi Milli adı verilen birlikler düzenli ordu birlikleri değildi. Bu nedenle disiplinli askerlerin yönettiği ulusal direnişe kimi zaman uyamıyor, başlarına buyruk davranıyorlardı. Kendilerine kesin buyruklar verilince de bu buyrukları dinlemiyorlardı. Düzenli bir ordu olan Yunan ordusuna karşı savaşın kazanılabilmesinin ancak yine düzenli bir orduyla sağlanılabileceğini gören Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, 1920 yılı sonlarına doğru Batı cephesinde düzenli ordunun kurulmasını kararlaştırdı. Bu kanıma karşı direniş niteliğinde olmak üzere Demirci Mehmet Efe ve Çerkez Ethem ayaklanmaları baş gösterdi. Yunanlılara karşı savaşlarda ve iç ayaklanmaların bastırılmasında yararlılık gösteren Demirci Mehmet Efe, Güney Cephesi komutanına atanan Albay Rafet Bey'in emirlerini yerine getirmekle ağırdan alıyor ve bir yandan da Çerkez Ethem ile haberleşiyordu. Bunun üzerine 11 Aralık 1920'de harekete geçen Güney Cephesi birlikleri 16 Aralık günü yaptıkları bir baskını Demirci Mehmet Efendi'nin birliğini dağıttı. Bir süre gizlenmeye çalışan Efe 30 Aralık 1920'de teslim oldu. Düzenli ordunun kuruluş planına göre Kütahya çevresindeki Çerkez Ethem birlikleri de Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey'in İnönü emrine girecekti. Ancak milletvekili olan kardeşlerinde de destek gören Çerkez Ethem, cephe komutanının emirlerine uymadı. Birliğin düzenli ordu birliği olmayacağını söyledi. Bunun üzerine Albay İsmet Bey'in komutasındaki ordu birlikleri 29 Aralık 1920'de Ethem'in üzerine yürüdü. Kütahya'yı boşaltan Ethem Gediz'e çekildi. 5 Ocak'ta Gediz'e ulaşan ordu birlikleriyle savaşmayı yine göz alamayan Ethem, Simav yönünde çekilmeyi sürdürdü. 6 Ocak 1921 günü Yunan ordusunun Bursa ve Uşak'tan Eskişehir yönüne saldırıya geçtiklerini öğrenince ordu birlikleri Ethem'i izlemeyi bırakarak Yunan saldırısını karşılamaya hazırlandılar. Ancak Etem'in saldırması olasılığına karşı Kütahya'yı savunmak üzere bir birlik bırakıldı. Çerkez Etem 11 Ocak 1921'de bütün gücüne Kütahya'ya saldırdı. 3 gün süren şiddetli çarpışmalardan sonra Kütahya'yı alamayacağını anlayan Çerkez Etem yeniden Gediz yönüne çekildi. Ancak bu çekiliş aynı zamanda çetesinin dağılışı anlamına geldi. Ordu birlikleri 17 Ocak'a kadar bölgeyi tarayarak çete kalıntılarını temizledi. 5. Sonuç. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını izleyen 1920 yılı Mayıs ayında yoğunlaşıp Çerkez Etem ayaklanmasıyla 1921 yılına da taşan iç ayaklanmaların bastırılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Anadolu'ya tam olarak egemen olmuş ve Türk ulusunun yasal egemenlik organı olduğunu kanıtlamıştır. Ancak bunun için çok yoğun bir savaşını vermek gerekmiştir. Bir yandan askeri önlemlerle ayaklanmalar bastırılmaya çalışırken, diğer yandan siyasal, dinsel ve hukuksal önlemlerle halk aydınlatılmaya çalışılıyordu. Padişahın Şeyhülislam Dürrizade'nin fetvasına karşılık olmak üzere Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi ve onunla aynı görüşten 153 müftünün imzalarıyla bir karşı fetva hazırlandı. Bu fetva ile halifeliğin merkezi olan İstanbul'u işgal eden, orada kendi yasalarına göre yargılama yapan İzmir, Adana, Antep, Urfa gibi toprakları da zorla işgal eden düşmanlara karşı savaşın haklı olduğu, bu savaşa karşı çıkanların suçlu olduğu, İstanbul fetvasının geçersiz olduğu açıklanıyordu. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı vatan haini yasasına göre 19 Mayıs 1920'de damat Ferit Paşa vatan haini ilan edildi. Daha sonra üyelerini milletvekillerinin oluşturduğu İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Bu mahkemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargılama ve cezalandırma yetkisini doğrudan kullanabileceklerdi. Ayaklanmalar bastırılınca gerekli yerlere hemen İstiklal Mahkemeleri gönderildi ve ayaklanmaların elebaşları acımasızca cezalandırıldı. Bütün bu önlemlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi işgal altında olmayan tüm yurtta kesin egemenliğini, buyurma gücünü kurdu. Padişahın ve İstanbul hükümetinin gücü ve etkisi kırıldı. Böylece hem yurdun düşmanlara karşı savunulmasını sağlayacak güç oluşturuldu, hem de ulusun kendi kendisini yönetebileceği kanıtlanarak cumhuriyet yönelimine geçiş koşulları hazırlanmış oldu. Bu bakımdan denebilir ki yurdumuzda cumhuriyet yönetimine geçme savaşı daha iç ayaklanmaların başarılarıyla kazanılmıştır. G. 1921 Anayasası Teşkilatı Esasiye Kanunu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılışı ile yeni Türk Devleti'nin kuruluşu ile ilgili ilk ve en önemli kurumlaşma gerçekleşmişti. Anayasa yerine geçerli temel metin ise Mustafa Kemal Paşa'nın hazırladığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen ilk önergeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümeti kurması, bu hükümete bağlı güçlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmaları bastırması üzerine bir anayasa hazırlığına girişildi ve 20 Ocak 1921'de Teşkilat Esasiye Kanunu adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. 23 maddeden oluşan ve Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişi düzenleyen 1921 Anayasası, ulusal egemenlik temeline dayalı temsili hükümet sistemini kabul eden ilk Türk Anayasasıdır. Yeni devletin örgütlenmesinde Kuvvetler Birliği ilkeleriyle iki dereceli seçimle oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğü temel alınmıştır. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi en yüce organ olarak yasama yürütme ve gerektiğinde yargı yetkilerini de doğrudan kullanabilmiştir. Hükümet üyeleri ayrı ayrı Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarla belirlendiği gibi Meclis Başkanı hükümetin de başkanı sayılmıştır. Bu hükümet biçimi Mustafa Kemal Paşa tarafından Meclis Hükümeti olarak adlandırılmıştır. Ayrıca üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenen istiklal mahkemelerinin oluşturulmasıyla meclis yargı yetkisinde gerek gördüğü yer ve zamanlarda doğrudan kullanmıştır. 8. kasetin A yüzü burada bitti. Devamı B yüzünde. Sayfa 231.